T24'ün Ayrı Kutu programından herkese merhabalar. Ben Azal Sipahi. Rejide her zamanki gibi bize Faruk Ekici eşlik ediyor. Ayrı Kutu'nun bu bölümünde konuğum, araştırmacı ve yazar Evrim Kuran. Hoş geldin Evrim, nasılsın?
Merhaba Hazal, teşekkür ederim. Ne güzel program ismi ya.
Ya, teşekkürler.
Belki ben de ayrı kotu olduğum için olabilir.
Tam da öyle
Bu
oluyor. Ayrı
kadar sevmem.
kotlarıyla ayrı kotluklarını konuşalım diye yaptık biz de bu programı. Hoş geldin
Hoş
bir ayrı
buldum.
kotu olarak. Geçtiğimiz hafta dördüncü kitabın çıktığı başlığı bir hayli çarpıcı. Başarılı bir kadın olduğum için özür dilerim. Bu bir impostor kitabı. Yaygın olarak impostor sendromu olarak bildiğimiz. Ama senin bu kitapta da özellikle impostor fenomeni olarak
Evet.
anlattığın olgunun daha böyle cinsiyetçi tarafını ele alıyorsun sen de kitapta. Peki impostor nedir diye sorarak başlayayım. Senin tanımınla impostoru öğrenelim.
Aslında İngilizce bir sözcüğü kullanmayı ben de istemezdim.
Evet.
Yani bu sonuçta İngilizce bir sözcük. Fakat hayat bana başka çare bırakmadı. Çünkü 1970'lerden beri çalışılan impostor olgusunun tam Türkçesi, tam karşılığı sahtekarlık olgusu.
Bizde de o
Yani
kadar onun bir anlamı yok.
şimdi bu bizde evet yani bizde biraz rahatsız edici. O yüzden ben de işte yayın evindeki ekip arkadaşlarım da en sonunda dedik ki ya biz bunu değiştirmeyelim. Ya yani imposter diye hayatımıza bu da girsin yani böyle bir jargon olarak hayatımıza girsin. Aslında tam karşılığı şu. Bireyin ölçülmüş başarıları ve kanıtlanmış başarıları olmasına rağmen kendini bir sahtekar gibi hissetmesi. Yani aslında ben o gördüğünüz başarılı insan değilim. Bütün bu başarılar bana ait değil ve yakında foyam ortaya çıkacak. Dolayısıyla kendime öyle bir baskı yapıyorum, öyle sabote ediyorum ki kendimi. Derin bir değersizlik ve yetersizlik hissim var. Ve işte bütün bu olgunun adı impostor olgusu. Yani Türkçesi sahtekarlık olgusu ama aslında derin bir yetersizlik. Kendini başarılı bireylerin yetersiz, hala yetersiz hissetmesi. Düşün mesela sen bir programcısın, tamam mı? Ve prime time'da program yapıyorsun. Ölçüsü var, ölçüsü var değil mi bunun? Bir resmi bir rakamı var, ratingi var, bilmem nesi var. Skorun var elinde yani. O performans indikatörünü tutturup aşıp geçtiğin halde bile yok ya aslında şansım yaver gitti, yarın öyle olmaz diye düşünüyorsun. Bu işte bir impostor
Konuğum
derdi.
Evrim'di diye öyle oldu. Bu program öyleyse.
Mesela tabii iyi konuk geldi ya o yüzden öyle oldu. Veya işte şansım yaver gitti. Veya öbür kanallarda bir şey yoktu ya o yüzden öyle oldu falan. Bu iç konuşma müthiş sabote edici bir şey. Halbuki en iyi konu bu senin başarın. Mevzu bu.
Evet, bunlar için de özür dilemediğimiz günlere artık.
Evet inşallah.
Psikologlar Pauline Rose Clance ve Susan Imes 1978'de
Evet.
impostor olgusunu makalelerinde tanımlıyorlar. Ve yine hani bir fenomen olarak tanımlıyorlar. Peki yıllar içinde yani 1978'den beri bizim ağzımıza nasıl bu bir sendrom olarak geliyor? Bunun sence impostorun kadınlarda daha orantısız bir şekilde hissedilmesiyle alakası var mı? Yani burada bir daha çok kadınlarda göründüğü için bir patolojikleştirme, bir sendrom haline
Evet.
getirme hali var mıdır acaba diye merak
Çok
ettim.
güzel soru. İlk defa soruluyor bu soru bana. Ama aslında buna impostirizasyon diyoruz. Yani aslında değersizleştirme de oluyor. Aslında bu da bir manipülasyon. Niye sendrom? Yani neden sendrom? Bugünlerde Gabor Mate'nin travma üzerine bir kitabını okuyorum. Çok hayranım kendisine. Mate de bir tıp doktoru olarak bunu ortaya koyuyor bir sürü bilimsel araştırmalarla. Bu tarz psikozlar genellikle kadının başına geliyor çünkü. Kadın ya da daha çok bunu rapor ediyor. Kadın bildiriyor belki de. O yüzden kadınla birleştirildiğinde buna sendrom demek belki işimize geldi. Fakat Pauline Clance ve ekibi ve birkaç önemli araştırmacı daha ısrarla vurguluyorlar ve lütfen buna fenomen yani olgu deyin diyorlar. Çünkü sendrom olduğunda bu sanki böyle ilaçla falan tedavi edilecek bir rahatsızlıkmış gibi. Ama impostor bir psikolojik rahatsızlık falan değil. Impostor bir kişilik bozukluğu da değil. Impostor bir olgu. Olgu bir çukur. O çukurun içine düşebiliriz, sonra da oradan çıkabiliriz. Önemli olan bunun farkına varmak. Benim de bütün derdim Türkiye'de kadınların ve erkeklerin böyle bir olgu olduğunu anlaması ve insanların impostorlarını kaşımamaları.
Bir de aklıma şey getiriyor aslında. Yani eğer bir kişi impostor olduğunu fark ederse, "Aa ben de impostor var. Ben impostordan işte sıkıntı yaşıyorum. Kendimi yetersiz hissediyorum benim ölçülebilen başarılarım olmasına rağmen." Bunu fark ettikten sonra insan kendine iyi gelebilir mi? Telkinlerde bulunabilir mi? En
Gelir.
azından yani hani bir yetersizlik hissim olduğu için ben aslında yeterliyim de bu histen dolayı böyle hissediyorum deyip bu telkinle Bir nevi kişisel bir iyileşme mümkün olabilir mi? Birkaç adım.
Bence mümkün. Yani elbette imposterla başa çıkmak için bir sürü yöntem var. Tamam. Ama bence en önemlisi bizim iç konuşmalarımız. Anlatıyı, sözü, dili değiştirdiğimiz zaman zaten dünya değişmiyor mu?
Tabii.
Yani sözcüklerle zaten hep bir meselem vardı hayatta ama ben dışarı doğru verdiğim, konuştuğum sözcüklere özenirken kendimle konuşmalarımı aynı özenle ele almadığımı fark ettim mesela. Zaten kendimden yola çıkarak bu kitabı yazdım. Daha doğrusu bu araştırmayı yaptım ve bu kitabı yazdım. Bence insanın kendi iç anlatısını değiştirdiği zaman dönüşebilir imposter'ı da. Benim içimde, benim gibi imposter olan bilhassa kadınların da içinde çok güçlü bir sabotajcı var. Bir evet. Sabotör var. Arkada seni sürekli sabote ediyor. Bak düşün, 4 kitap çıkarmışım. Bir sürü süreli yayında yazıyorum. Çoklu yazarlı kitaplarda işlerim, parçalarım, eserlerim var. Ben hala kendime yazar demekte zorlanıyorum. Biri bana yazar dediğinde aman efendim estağfurullah, az önce sen mi yazar diye sunuyorsun. Aman efendim estağfurullah, ne haddime diyorum içimden. Bu bir imposter olgusu.
Evet, evet.
Mesela araştırmacı dediğinde daha minimal. Araştırmacı dediğinde bile ay, acaba yeterince iyi bir araştırmacı değil miyim de geliyor. Ama orayı biraz daha fazla çözmüşüm. Belki orada daha yüksek kilometrem olduğundan bilmiyorum ama ya ben yazarım ya, yazar değil miyim?
Tabii.
Değil yani. Mi? Ama bunu kendime söylemekte zorlanıyorum. O yüzden bazen kendimin dışına çıkıyorum. Sanki sen bensin ve ben sana senin bana anlattığın dertle ilgili kız kardeşçe bir tavsiye veriyormuşum gibi kendimle iç konuşmalarımı düzeltmeye çalışıyorum. O yüzden insan tabii ki kendine yardımcı olabilir. Ve şimdi bak, enteresan bir şey, daha çok kısa bir süre oldu biliyorsun kitap çıkalı. Yani satışa zaten çıkalı bir hafta falan.
Evet, evet.
Oldu mu olmadı mı, olmamış bile olabilir. Daha yeni yani satışta. Ve bana birkaç gündür kız kardeşlerden, tanışmadığımız kız kardeşlerden inanılmaz mesajlar geliyor. Bazıları şöyle yazıyor: aa ben de öyleymişim. Hı hı. Bazıları bilinçli bir şekilde imposterla ilgili bir farkındalığı vardı alıyor. Bazıları ya ben impostermişim, kendime eziyet ediyormuşum. Ama iyi ki de yalnız değilmişim diye yazıyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor.
Evet, zaten senin de belirttiğin gibi kitabı yazma nedenlerinden aslında, yani imposterin yaygınlığı ve hani yalnız değilsin hissiyatını evet. hissettirmek başkalarına da. Ben de tam oraya gelecektim. Yani bu senin 4. kitabın, işte kuşak araştırmaların çok tanınıyor, biliniyor, takip ediliyor. Ve yani başarılı kadın kimdir sorusu sorulduğunda pek çok insanın, seni takip eden, bilen, tanıyan insanların göstereceği insanlardan birisin, cevaplarından birisindir diye tahmin ediyorum. İşte sen bile işte imposterim, aslında kişisel yaşadığım bir anekdotla başlıyorsun kitabın anlatısına en başta. Arkadaşlar ben imposterim diye editör masasında bir çıkışın oluyor. Peki evet, bu hani yaygınlığı ve yalnız olmama hissinin anlaşılması, başka nelerdi seni bu kitabı yazmaya iten?
Tetikleyicileri de insanlar bilsin istedim Azal. Yani o kadar da, yani hırsızın hiç mi kabahati yok ya? Yani evet. Hepsi bizim sırtımızda, hepsi bizim yüzümüzden mi yani? Böyle mi doğduk anamızdan? Yani tetikleyiciler de bilinsin istedim. Ve imposter'ın gerçekten tabii ki kendimizle meselemiz, kendimizle yaptığımız iç konuşmalar vesaire, bunlar tabii ki önemli. Ama imposter'ın tetikleyicileri de var. Özellikle iş yaşamında, iş yaşamından kastım bak illa plazalar falan değil tamam mı? Herhangi bir şekilde kadın emeğinin söz konusu olduğu her yerde imposter'ın kuvvetli tetikleyicileri var. O tetikleyiciler bilinsin istedim. Özellikle de psikolojik şiddetin daha çok konuşulması gerektiğini düşünüyorum Türkiye'de. Çünkü çok ciddi bir narsisistik birey tacizi var Türkiye'de insanların üzerinde ve kadınların üzerinde. Bunların tartışmaya açılmasını istiyorum. Bu kitap neredeyse bir Me Too başlatsın istiyorum yani.
Evet, evet. Hatta bir anlatıcın da, yani bir araştırma yapıyorsun. 2 yıllık bir araştırmanızın, Evrim Kur'an Danışmanlığı'nın araştırmasının çıktısı, anlatısı bu kitap aslında. Buradaki katılımcılardan biri de narsist bir yöneticiyle çalıştığını ve imposterla narsistin bir araya geldiğinde, yani nasıl bir sarkastik bir ahenkle hani bu şeyin devam ettiğini, aslında sürdürüldüğünü, o narsizmle imposterın
bir dans gibi
bahsediyor.
O katılımcı da böyle anlatıyordu derin görüşmelerde. Adeta mükemmel uyumlu bir dans eden çift gibi, bir narsisistik birey ve bir imposter gediklisi diyelim. Zaten yani teşne oraya. Zaten narsist de kokuyu çok güzel alır. O kan kokusuna çekilir yani. Dolayısıyla bunların artık tartışılmaya açılmasını istiyorum, tamam mı? Bunlar tabu konular olmasın. Şiddet sadece fiziksel şiddet değil.
Tabii.
Imposter tetikleyicileri içerisinde çok ciddi bir psikolojik şiddet var. Ve bu insanlar bu psikolojik şiddeti partnerlerinden, liderlerinden, patronlarından, yöneticilerinden görebiliyorlar.
Evet, sen de gaslighting'i de açıklıyorsun, mansplaining'i de açıklıyorsun, evet. Mikroagresyonları da açıklıyorsun kitapta. Bunlara işaret ediyorsun. Biraz araştırmaya geçelim isteyeceğim şimdi. Kadın ve erkeklerde impostor olgusu deneyimini ölçmeyi amaçlayan başarı algısı araştırmasının sonucuna göre kadınlar ve erkekler hangi oranda, hangi seviyelerde deneyimliyorlar impostoru?
Bir kere yüksek impostora bakarsak kadın erkeğin tam iki katı. Ama daha da kritik bir bulgu var. Yani dünyada yapılan araştırmalarda zaten %70-75 civarları kadınlarla ilgili durum. Bizde ise erkek zaten bu araştırmaya katılmayı bile aklının ucundan geçirmiyor ki. Bence en önemli kritik bulgu bu.
Doğru.
Yani ben
doğru.
Sana şöyle yüzdeler de veririm, kitapta da var ama yüzdelerden bile daha kritik bulgu bu. Çünkü biz sevgili kadınlar bir araştırma yaptık, hadi gelsenize diye açmadık ki bu araştırmayı. Biz bir adı başarı algısı araştırmasıydı bu arada. Biz bir başarı algısı araştırmasını bütün toplumsal cinsiyet temsilcileri için açtık.
Peki böyle 3000 küsür kişinin katılımıyla evet. Gerçekleşti. Evet. Bu oran nasıldı?
Yaklaşık %10'u erkek. Yani çok düşük bir erkek katılımı vardı. Biz erkek katılımcıları kendi içinde değerlendirdik ve derin görüşmelerde yaptık. Ama zaten başarıyla ilgili ölçüme girmek istemiyor erkek, anlıyor
tabii.
Musun? Yani herhangi bir endişesi yok ki orada. Zaten küresel çalışmalar da şunu gösteriyor. Mesela bir iş ilanı açıldığında 10 tane kalifikasyon var, tamam mı? Ve sen bir kadın olarak o ilana bakıyorsun. Şu gerekiyor. Hepsini karşılıyorsan oraya başvuruyorsun.
Evet, ama erkeklerde
%30 ya.
Evet, onu okumuştum ben de.
Ya sevgili erkek bireyler, dostlar, biz de erkek düşmanı değilim ben. Vallahi seviyorum erkekleri yani. Ama orada da bambaşka bir eğilim var. Onun için ben kitapta da yazdım. Bir erkek meslektaşım da Dunning-Kruger üzerine bir araştırma yaparsa yani kifayetsiz muhterislik üzerine bence benim kitap için tamamlayıcı olur. Çünkü ona ben girmek istemiyorum artık.
Evet, evet. Yani böyle işte kadınlarda kendini suçlama eğiliminin ne kadar fazla evet. olduğuna da dikkat çekiyorsun. Erkeklerde bu. Ne bileyim, herhalde işte o sehpaya çarpınca hani... Sehpayı dövmekten mi başlıyor artık?
Belki
deniyor.
Oradan.
Ne oluyor tam
yani
olarak?
Yani küçüklükten kesinlikle başlıyor. Hı-hı. Yani toplumsal cinsiyet eşitsizliği küresel bir sorun olduğu için imposter da yerel bir sorun değil zaten. Hı-hı. Bütün dünyada bu böyle. Kitapta evet. böyle bir bölüm de var. Bizim o dışarıdan hayran olduğumuz medyatik figürlerin aslında içlerinde ne kadar derin imposter yaşadıklarını görüyoruz yani. Ben mesela Lady Gaga'yı çok severim, tamam mı? Ya yani bayılıyorum. Aynı dünyada tanışmak istediğim kadınlardan biri. Lady Gaga'nın belgeselinin ilk Netflix'te eski zamanlardan bir belgeseli var. O belgeseli izlediğimde bu kadında bir şey var dedim ya. Demek kendime çok benzetiyorum onu. Onun imposterını gördüm orada. Sonra araştırmalarda gördük ki Lady Gaga zaten kendi bunu açıklıyor. Lady Gaga bir düşün ki ölçülebilir başarısı yok mu ya?
Tabii canım,
yani tartışabilir
yani,
miyiz evet. yani? Film yapıyor, albüm yapıyor, bir iş yapıyor, herhangi bir şey yapıyor. Milyonlarca hayran tebrik ediyor ve kutluyor ve ödüller alıyor yani. Ve bunun gibi bir sürü insan, iş dünyasından insanlar, iş insanları, siyasetçiler, Yeni Zelanda önceki dönem başbakanı Jacinta Ardern, ben imposterım diyor ve kadına dışarıdan baktığın zaman kadın bir özgüven figürü olarak orada duruyor, değil mi? Çocuk doğuruyor, çocuğunu alıyor, meclise gidiyor falan, bir özgüven figürü olarak, ama ben imposterım diyor. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitsizliği küresel bir problem. Türkiye'de bir de mesele nazar ve şanssızlıkla daha çok ilişkilendiriliyor.
Evet.
Nazara bağlıyoruz ve o kadar mistik bakıyoruz ki son derece bilimsel eğitimler almış, gayet böyle sıkı bilimsel işler yapan kadınlarla yaptığımız derin görüşmelerde nazar değer diye söylemiyorum falan diyorlar mesela.
Ya da işte şans devreye giriyor.
Veya işte o şansım yaver gitmedi diyebiliyor. Evet. Yani böyle bir sürreel açılımları var. Kendimizi belki böyle iyi hissediyoruz. O yüzden araştırma bize şunu gösterdi. Kadınların daha küçüklükten başlayarak koşullu sevgilere maruz kaldığını, erkeklerden daha çok koşullu sevgilere maruz kaldığını gösterdi. Yani aslan oğlum, kaplan oğlum bir hata yapsa da erkek adamdır, yapar ama...
Paşam oğluşum.
Evet ama kadın öyle değil. Yani onun iyi bir karne getirmesi, işte odasını iyi toplaması... Mutfakta annesine yardım etmesi, sofrayı kurması, erken yaşta yemek yapmayı öğrenmesi gibi gibi ondan beklentiler var.
Tabii.
Hanım hanımcık bir kız olması, doğru düzgün oturması, otururken eteğini düzgün bir şekilde toplaması.
Bacaklarını kapatması.
Bacaklarını kapatması. Bunların hepsi en çağdaş ailelerde bile derin görüşmelerde bu çok ortaya çıktı. Bunlar hep koşullu sevgiler.
Evet.
Sonrasında da bu kadın gidiyor tabii narsistik manyaklara çekiliyor.
Doğru. Ve şey anlatılır ya hani kız çocuklara çok erken olgunlaşıyor. Hayır, aslında olgunlaşmaya zorlanıyor.
Toplum
tam
istiyor.
Da anlattıkların nedeniyle onu istiyor oluyor. Ve mesela işte bir erkek bulaşıkları makineye yerleştirdiğinde alkış toplayabilirken, işte bu onun için başarılı bir şey olurken, kadının mesela görevi. Peki bu araştırmada kadınların ve erkeklerin neyi başarı olarak gördükleri arasında farklar var mıydı?
Erkek zaten varoluşsal olarak kendini başarılı görüyor Hazal yani. O zaten yani
muktedir.
Muktedir zaten. İktidar sahibi o zaten. Tamam mı? Dolayısıyla erk var orada. Ve o erk ona bir ayrıcalık getiriyor. Güç ve imtiyaz benim üzerinde çok derin düşündüğüm, çok yoğun çalıştığım bir şey. Ve erkek olmak zaten onu otomatikman toplumda imtiyazlı yapıyor. Bir de üzerine bir miktar başarı hikayesi de geldiğinde her şey çok daha akışkan oluyor. Mesela bak biz Türkiye'de 12 yıldır 59 üniversitede araştırma yapıyoruz. Aynı amfide, aynı sınıfta, aynı derslikte yan yana oturan, aynı puanla oraya girmiş ve aynı sınavları veren kadın öğrenci ve erkek öğrenciye şunu soruyoruz. Mezun olduğunda kaç para maaş alırsın sence diyoruz. 12 yıldır hiç değişmedi bu ya. Hani Y kuşağı, Z kuşağı bir sürü şey değişiyor ama bak bu değişmiyor. Kadın hala %15 civarı daha düşük maaş hak ettiğini düşünüyor. Zaten daha yolun başında ben bu kadarını hak ediyorum diyor ve ilerlerken de pazarlık gücü de düşüyor. Para konuşmayı da beceremiyor.
Evet.
Utanıyor, sıkılıyor. Tamam mı?
Evet.
Dolayısıyla pazarlık gücü de yok. O yüzden kadının mutlaka çok ölçülebilir başarıları olması gerekiyor ama aynı zamanda da çoklu başarıları olması gerekiyor. Yani süper kadın olması gerekiyor.
Evet.
Bize bir pelerin taktılar.
Evet.
Bize bir pelerin taktı abi. O pelerinle yaşayalım diyor. Yaşamamızı istiyor. Vallahi ben fırlatıp attım o pelerini. Bir de bizim ağzımıza bir parmak bal da çaldılar. Ben o balı da tükürdüm.
Ah, o bal neydi?
Anasın sen ana. Mesela.
Tabii. Değil mi?
Öyle güçlü şey. Kadın mesela.
Güçlü olmak zorundasın.
Güçlü olmak zorundasın. Evrim halleder. O halleder. Ona bir şey olmaz.
Nasıl salanmak?
Ya değil mi? Nasılsa evet. Evrim halleder ya. Dolayısıyla bunlar hep bir parmak bal. Yemezler diyorum ben artık ama 48 yaşına geldim.
Değil mi? Bir de böyle bir kitap yazdım. Demin sen de söyledin yani bu imposter'dan konuşurken hırsızın hiç mi suçu yok diye. Yani burada bireysel bir sorun olarak çevrelendiği zaman, çerçevelendiği zaman imposter zaten eleştiriliyor. Çünkü o zaman sorumluluğu bireylere yüklemiş oluyoruz. Toplumsal yapılardan kaynaklanan o sistemik sıkıntılara, toplumsal cinsiyet eşitliğine sen kitabında işaret ediyorsun. Nasıl filizlendiğinden bahsettik. Peki nasıl besleniyor ve sürdürülüyor bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği imposterın sürdürülmesinde?
Bak mesela yine bir kez daha onun altını çizelim. Bireysel bir düzlemde kaldığın zaman sen ne kadar kendi ayaklarının üzerinde duran ve hayatın sorumluluğunu alan bir kadın da olsan bunu paylaşmaya çekinirsin, utanırsın.
Tabii.
Tamam mı? Çünkü bu benim çok kişisel bir derdim ve ben insanları yormayayım dersin tipik bir imposter olarak. Yük olmayayım dersin veya kimse benim bu kırılganlığımı görmesin dersin. O yüzden ben ayağa kalkıyorum ve itiraf ediyorum ben imposterım. İmposterım ve ay kusura bakmayın yani özür dilerim yani biraz da başarılıyım belki de özür dilemiyorumdur. Böyle böyle bence karanfili elden ele vereceğiz ve böyle böyle bunlar tartışılmaya açılacak. Bak mesela toplumsal cinsiyet eşitsizliğini iş dünyasında pozitif ayrımcılık denen ağzımıza çalınan bir parmak balla gidermeye çalışıyorlar. Ben buna da itiraz ediyorum.
Bir eşitlenme çünkü gayreti aslında orada sorunun kaynağına yine inmemiz.
Sorunun kaynağına inmemiz gerekirken sen toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ben bu kurumda, bu yayıncıda, şu kitapçıda, bu plazada, bu bankada ben bunu kadınlara kota koyarak, şu kadar kadın işe alarak gidereceğim dediğin zaman sen o kadının imposterını tetikliyorsun. Çünkü o kadın şöyle söylüyor o zaman. Ben bir kadın yönetim kurulu üyesi olarak, ki bu lafı da sevmiyorum ya erkek yönetim
kota
kurulu üyesi
kota lazım diye girdik.
Ben kota için mi geldim buraya? Sen beni kadın olduğun için mi programına davet ettin?
Bizde bir tane de kadın var falan demek için.
Veya mesela televizyon programlarına çağırıyorlar bazen bizleri biliyorsun. Bazen bakıyorum çoğunluğuna gitmiyorum. Ne zaman gitmiyorum biliyor musun? Kotayı tutturmak için çağırdıklarını anladığım programlar var. Çünkü beni gayet alakasız programlara çağırıyorlar bazen. Benim uzmanlığım değil ki o. Neye kota tutturulmaya çalışılıyor? Bu zaten bizim imposterimizi tetikliyor. Önemli olan sistemik bariyerleri ortadan kaldırmak. Ve pozitif ayrımcılıkla sistemik bariyer ortadan kaldırılmaz. Pozitif eylem planlarıyla sistemik bariyerler ortadan kaldırılır. Yani kadının kendini ifade etmesini engelleyen sistemik bariyerleri ortadan kaldırırsan kadını zaten her yerde göreceksin.
Evet, evet.
O zaman kotalara, motalara, kadın kollarına falan da gerek kalmayacak. Kadın girişimci. Ya erkek girişimci demiyoruz yani.
Evet, evet.
Kadın yazar.
Kadın gazeteci.
Kadın gazeteci. Bunlardan çok rahatsız oluyorum. O yüzden de bu yani hep şunu da söylüyorum. Gerçekten yani kadın kadındır, çiçek babandır. Benim çok sevdiğim bir slogan. Ya ne olur bizi böyle bu kadar romantize etmeyin. Bizi böyle sözde kutsallaştırmayın. Ve ben biliyor musun İstanbul Sözleşmesi yaşatır diye bangır bangır bağıran birçok erkeğin partnerine psikolojik tacizde bulunduğuna emin olduğum insanlar var, bildiğim hikayeler var. Derin görüşmelerde bunları duyuyoruz biz yani. Benim tek istediğim samimiyet. Bu süslü püslü laflarla, pozitif ayrımcılıkla bilmem neyle samimiyetin üstünü örtüyoruz ve problem dağ gibi büyüyor aşağıda.
Kesinlikle öyle. İşte daha böyle tokenizme kaçıyor o zaman bambaşka bir şeylere.
Hem de ne tokenizm?
İşte ekmeğini yemeye çalışmaya
hem
falan filan.
Sorarsan yani toplumsal cinsiyet eşitliği savaşçısı olan yani bir sürü narsistik figür biliyorum ben. Rica ediyorum yani.
Kesinlikle.
Tokenizmi de açıklayalım yayında, kitapta geçiyor ama bunun da dilimize yerleşmesini istiyorum. Aslında tokenizm numunecilik demek.
Güzel çeviri, evet.
Numunecilik yani. Numune olarak beni koymuşlar yönetim kuruluna. Numune olarak o televizyon ekranında beni koymuşlar. Numune olarak oraya güzel bir kadın koymuşlar. Kadın sporcuları numune olarak koymuşlar oraya. Ama en güzellerini seçmişler.
Tabii.
Tamam mı? Televizyondaki kadınlarda da güzel olanları seçmişler.
Makbul olanları.
Makul olanları. Makul olanı seçmiş, tamam mı? Döpyes üzerinde güzel duranı seçmiş falan. Bu düpedüz tokenizm, numunecilik.
Evet. Neyse ki artık bayağımız yemiyoruz.
Ay yemiyoruz demek de beni çok rahatlatıyor. Onun için ben kız kardeşlere dayanışmaya da çok inanıyorum bu arada. Yani evet, bir gün evet. O da, özellikle sizin nesilde daha çok inanıyorum bu arada. Yani genç nesil gümbür gümbür kız kardeşlik dayanışmasıyla geliyor. Acayip gurur duyuyorum. Bizde o kadar yoktu. Hatta bizde birazcık kraliçe aralık da vardı da.
Evet.
O da
evet.
Ayrı bir konu.
Şimdi birazcık daha böyle kadın kadının yurdu dura daha böyle o yurtlarda yüzmeye başladık.
Onu siz yapıyorsunuz. Bak valla onu söylüyorum. Kusura bakmayın sevgili seyirciler. Bizim kuşakta onu biz beceremedik. Biz beceremedik ama bizden sonrakiler bunu beceriyor görüyorum.
Umarım daha
inşallah
birbirimizin yurdu olduğumuz günlere. Peki etnik köken veya işte cinsel yönelim gibi kesişen kimlikler imposter'ı deneyimlerken cinsiyetle nasıl kesişiyor? Yani araştırmanızda hiç işte farklı ayrımcılık biçimlerine maruz kalan kadınların imposter'ı daha derin ya da daha çok daha az deneyimlediğini gözlemleme şansınız
evet,
oldu mu?
Evet, derin görüşmelerde hikayelerini paylaştığım böyle kadınlar da var. Farklı etnik kökenlerden gelen Türkiye'nin farklı bölgelerinden, farklı etnisite problemlerinden gelen ve onların özellikle bulundukları bağlamdan çıkıp etnik kökenlerini ifade etmeleri zor oldukları bölgelere ve kariyerlere geçtiklerinde aslında bir taraftan onun da baskısını hissettiklerini duyduk. Her türlü farklılık kapsayıcı tabii. Olunmadığı zaman imposter'ı tetikler, her türlü. Mesela enteresan bir şey söyleyeyim sana. Biz imposter skoru yüksek olan insanları tek tek inceledik. Bu envanterle, bu araştırmayla. Tek tek inceledik. Ben bir kere en başta kendim imposter skorum çok yüksekti. Ve tabii erkeklerde çok az düşük skor. %20 civarı falan yüksek skor gördük. Genellikle düşük skorlar. Sonra yüksek skorlu arkadaşları davet edelim ve derin görüşme yapalım dedik. Ama davete icabet edenlerin de aslında LGBT'yi bireyler olduğunu daha çok gördük. Ve onlar, kitapta da bir hikaye de var zaten bununla ilgili. Orada da müthiş bir kırılganlık var.
Tabii, yani
onlar
tabii.
Da çünkü toplum bunu bir dezavantaj olarak onlara hissettiriyor ve onlar da sistemin içerisinde kabul görmüyorlar, makul değiller. Makbul değiller yani.
Bir de şey ilgimi çekti, göçmen kadınların da daha yüksek oranda deneyimlediğini.
Bu benim de deneyimimdi bu arada. Biliyor musun, bence ben 6 yıl Kanada'da yaşadım. Bence benim belki de idare edilebilir seviyedeki, orta seviyedeki imposterımı muhtemelen o 6 yıl, o göçmenlik muhtemelen kaşıdı, tetikledi.
Çok
araştırmada
güzel.
Bunu gördüm. Çünkü özellikle expat olarak veya işte farklı bir kariyer yoluyla gelişmiş bir ülkeye gitmiş kadınların imposterının çok yüksek olduğunu gördük. Çünkü orada bir de başa çıkmaya çalışıyor.
Tabii. Maskelemek, uyum sağlamak.
Uyum sağlamaya çalışıyor. Bir de nereli olduğumuz belli değil göçmen olduğumuzda. Biz Orta Doğulu muyuz? Biz Akdenizli miyiz? Yani her ülke bizi işine geldiği kutuya koyuyor, tamam mı? İşine geldiği zaman Orta Doğulu oluyoruz. Bazen Akdenizli oluyoruz. Bazen Avrupalı oluyoruz. Falan yani ne olduğumuz da belli. Dolayısıyla ben de bunu çok hissetmiştim. Orada yaşadığın her ayrımcılık, her dezavantaj senin değersizlik ve yetersizlik hissini tetikliyor. Evet. Bunu ben yaşadım. Bunu kadınlar daha çok yaşıyorlar. Zaten ne kadar şahane bir kariyer hikayesi olursa olsun Türkiye'de, zaten gittiğin ülkede bunun çok büyük bir karşılığı olmadığında değersizlik hissin artıyor.
Bir de mesela hani eğitim düzeyi arttıkça da bu hissin artması
ilginç. En yüksek kimlerde biliyor musun? Doktoralılar. Çok acayip değil mi?
Evet, evet, o da bayağı.
Doktoralılarda. Kifayetsiz muhtelislik zaten budur. Eğitim seviyesi düştükçe, Dunning-Kruger sendromu bunu gösteriyor bize. Eğitim seviyesi düştükçe bir kendine güvenmeye başlarsın falan. Farkında değilsin çünkü mevzunun.
Anladım.
Ama ne kadar çok bildikçe, öğrendikçe hayatta aslında ne kadar cahil olduğunu fark edersin.
O işte ignorance is bliss'in bağlandığı noktada.
Cehalet mutluluktur.
Tam da oraya denk geliyor. Programdan önce birazcık konuştuk. Senin için önemli bir gün olmadığını söyledin ama işte bugün anneler günü. İşte senin ve tüm annelerin gününü kutlarım. Sen de kitabında demin de konuştuğumuz gibi diyorsun ki hani anne olduğum için değil insan olduğum için kutsalım aslında. Annelerin üzerindeki beklentiler çok fazla. Anneliğe yüklenenler aşırı böyle hani ağır yükler. Peki hani anneler imposterı, annelik ve hani annelik başarısı üzerinden nasıl deneyimliyor?
Bir kere bu da yine o bir parmak bal ve sırtımıza takılan o şık ipek pelerinlerden biri de bu. Bunun altını iki kere çizmek istiyorum. Ben anne olduğum için kutsal değilim. Cennet illaki benim ayaklarımın altında olmak durumunda da değil. Ben insan olduğum için kutsalım. Anne olmayı tercih etmeyebilirdim veya biyoloji izin vermeyebilirdi anne olmama. Ama ben zaten üretken biriyim. Ben zaten fikirler, kitaplar doğuruyorum. Ben zaten üretken biriyim ve bu takdir edilebilir. Ama bir evlat doğurmuş olmak neden beni ayrıcalıklı kılıyor? Bunu anlamıyorum. Yani bir ara bir erkek arkadaşım vardı. Kısa sürdü. Niye kısa sürdü biliyor musun?
Büyük ihtimalle hemen anlayacağız. Neden kısa sürdü? Ne yaptı?
Bana dedi ki ilk zamanlar işte dedi ki sen çok değerli bir insansın dedi. Bir kere her şeyden önce sen bir annesin dedi.
Oo.
Benim için bittiği yer burası yani. Hayır, ben her şeyden önce bir insanım. Yani beni kimsenin güçlü kadın, anne, kadın girişimci falan kimliklerine sıkıştırmasına izin vermem.
Evet.
Yani
hello buradayım. Yani,
evet, ben dedim ki ben her şeyden önce bir anne değilim. Bu arada benim bir sürü ahrazlarım da var. O yüzden bu romantizmi sevmiyorum. Tabii ki bütün izleyicilerimizin, herkesin anneler günü kutlu olsun. Bizi de bir ana doğurdu. Evet. Annemin de anneler günü kutlu olsun. Bugün annemle telefonda konuştuk. Oğlum beni hala aramadı bu arada. Yani oğlum da
sanırım biliyor.
Belki yayına girdiğimizde arar. Evet. Oğlum da biliyor yani böyle şeylere çok değer vermediğimi ama bence insani ilişkimiz çok kuvvetli. Annem bugün bana şey dedi, aslında seninkini ben iki kere kutluyorum dedi. Çünkü bekar annelerin daha başka bir hayatları var. Ben bir bekar anneyim. Bekar anneler iki kere annelik, babalık yapıyorlar hatta yeri geldiğinde. Şimdi böyle yüklerimiz var ve bunları daha gerçekçi platformlarda konuşmamız lazım. Bunlar bagaj. Bu bagajları bizim sırtımıza yüklediği zaman hayat veya insanlar, ki burada mikroagresyonlar da var, burada saldırganlıklar da var. Her şeyden önce sen bir annesin, aslında bir mikroagresyon.
Tabii
bir
ki.
Saldırganlık bu. Bana iltifat mı ettiğini zannediyorsun sen? Hayır, sen aslında bana hakaret ediyorsun. Ayağın denk al demek, sen her şeyden önce bir annesin.
Sen nasıl bir annesine dönüşecek çünkü?
Tabii, çünkü oraya dönüşecek yani. Ve ben buna izin vermem, özür dilerim buna izin vermeyeceğim için de. Dolayısıyla bu da aslında imposter'ı çok tetikliyor. Anne demek ne demek biliyor musun? Bir kere biyolojik olarak ömür boyu bir vicdan azabıyla yaşamak demek. Dünyanın en zor işi. Ömür boyu yarım yamalak olmak demek. 5 aydır oğlumu görmedim. Önümüzdeki hafta Kanada'ya gideceğim onu görmeye. 5 ay oldu. 5. ayımız görüşemediğimiz. Çünkü hayat buna izin vermedi son 5 aydır. Benim işlerim, onun hayatı, hayatın dinamiği izin vermedi. Anayım ben, ana bakışıyla bakarsan, hele de bir imposter muzdaribiysen, hayat sana zehir olur.
Tabii. O 5 ay.
Hayat sana zehir olur. Ama benim oğlumun Kanada'daki hayatını sürdürülebilirliğini sağlayabilmem için çalışmam gerekiyor ve oraya buraya koşturmam gerekiyor. Dolayısıyla kendimize hata yapma izni vermiyoruz bu mükemmel anne, kutsal anne, cennet de benim ayağımın altında falan senaryolarıyla. Kendimize hata yapma izni de vermiyoruz. Benim hata yapmaya iznim var. Ali'den özür de diliyorum, oğlumdan özür de diliyorum. O da benden özür diliyor. Biz birbirimize hata yapma izni verdik. Şahane. Dolayısıyla böyle sahici bir ilişkimiz var. Ama bu ilişki de, bu ilişkinin sahiciliği de benim bekar anne olmaya başlamam zamanlarına denk geliyor. Çünkü tüm manipülasyonlar ortadan kalkıyor. Yani evet, evet. Ben dilerim ki partnerlik ilişkisi içerisinde de kendimize bu izinleri verelim.
Evet, evet. Manipülasyonlar ortadan kalktığındaki dünya. Peki bu araştırmada impostor olgusu deneyimine dair şaşırtıcı, tahmin etmediğin sonuçlar çıktı mı?
Bir kere ben nazar sorusu sormak istemiyordum. Benim ekibimde, kitapta da anlatıyorum, bir psikolog arkadaşım var, Serkan. Serkan dedi ki, nazarı soralım. Ne nazarı be dedim ben de. Ne alakası var dedim yani. Başarı algısı araştırması yapıyoruz. Dedi ki, işte böyle bilimsel olmayan nedenlere başarıyı bağlama veya başarısızlığı bağlama eğiliminin yüksek olduğunu düşünüyorum ve bunu araştıralım dedi. Ve gerçekten nazar beni çok şaşırttı. Çok yüksek seviyede bir nazara inanma, nazardan çekinme, nazar değer diye başarısını paylaşmama falan gibi olgular gördük. Bu benim için çok şaşırtıcıydı. Yanı sıra imposter yüksek kadınların kendini kırbaçlama ve kendiyle ilişkisi, kendiyle iç konuşmalarının çok haşin olması eğiliminin çok yüksek olduğunu gördük mesela. Bu da
tahminlerden de yüksek çıktı.
Bu da tahminlerimden çok daha yüksekti. Bir de hepsinin ortak bir noktası olduğunu görmek benim için çok burnumun direğini sızlatıcı idi. Bütün imposteri yüksek bireylerin çocukluklarında bakım verenlerden biri veya ikisi veya ebeveynlerden biri veya ikisi tarafından koşullu sevilme hikayeleri vardı. Ve imposteri çok düşük bireylerin tamamında da koşulsuz sevgiden emin oldukları bir çocukluk hikayesi vardı.
O yüzden
yani çocukluktaki küçük travmalar. Evet, o küçük travmaların bu kadar büyük etkisi olabileceğini bilmezdim. Zaten bu süreçte de aynı zamanda ben EMDR terapisi almaya başladım. Küçük travmalar ve büyük travmaların arasındaki farkları çalışmaya başladım. O önemsemediğimiz küçücük travmalar, o sakatlayan, bizi sakatlayan ödül ceza mekanizmalarının aslında hayatımızı ne kadar pert ettiğini ilerleyen yetişkin yaşlarımızda bunu gördüm.
Peki mesela bu yetersizlik hissini işte acaba faydamıza çevirebileceğimiz bir şey var mıdır? Çünkü mesela bazı anlatıcı katılımcılar şey diyor. Bu yetersizlik hissiyle merakla dolup taşıyordum. Daha çok bilmem lazım, daha çok öğrenmem lazım. Ama her halükarda uzun vadede bu tüketici midir?
Tüketici. Bu uzun vadede tüketici. Çünkü anlamsız bir mükemmeliyetçilik var burada. İmposter yüksek bireylerin tamamı kendilerini mükemmeliyetçi diye tanımlıyorlar ama o mükemmeliyetçilik değil aslında. Mesela ben hep kendime şey diyordum, bana işte sen mükemmeliyetçisin falan dediklerinde içimden bir ses şunu diyordu. Ya hayır, aslında ben tam olarak mükemmeliyetçi değilim. Değilim. Hatta ben kırıkları, hataları, yanlışlıkları görmeyi severim. Bazen onlara dokunmak istemem. Ya bu mükemmeliyetçilik değil. Yaraları severim. Bu mükemmeliyetçilik değil. Mükemmeliyetçilik kılıfı altında bir şey, imposter. Mükemmeliyetçi olduğundan değil, sürekli daha iyisini yapmam mümkündür çünkü bu yeterli değil hissin var orada. O yüzden
o da yiyip bitiren.
O yiyip bitiren bir şey ve mutlak surette bir tükenmişlik sendromuna götürüyor. Tükenmişlik de çok fena bir şey.
Kesinlikle.
Ve psikoterapi desteği herkes alamıyor Türkiye'de. Çünkü psikoterapi, terapötik çalışmalar bir halk sağlığı problemi burada, bu ülkede. Çok pahalı. Çok pahalı.
Kesinlikle öyle.
Dolayısıyla işin oraya varmasını hiç istemem. Çünkü herkesin ruh sağlığı uzmanlarıyla çalışabilme lüksü yok.
Evet ve kadınlarda da tükenmişliğin daha çok ortaya
çıktığı. Evet, kitapta bu da var. Kadınlar evet tükenmişlik sendromunu daha çok yaşıyor. Bütün dünyada bu böyle, sadece Türkiye'de değil.
Evet.
Hele ki pandemi de bunu daha da çok tetikledi.
Bakım verme yükünün kadına yüklenmesiyle de beraber.
Aynen öyle. Değil mi?
Peki ne yapacağız bölümü var bir de kitapta. Burada sen sahiciliğe, öz şefkate, kendine uzaktan bakmaya, sanal zorbalıktan kendini sakınmaya, cinsiyetçi dille mücadeleye ve uzman görüşlerine yer veriyorsun. Peki bireysel öz yardım stratejileri de dışında sistemik değişim için ne yapacağız diye de sorayım.
Bir, dilimizi düzelteceğiz, dilimizi değiştireceğiz. Ben bunun çok büyük mücadelesini veriyorum. Sene 2024 ve ben hala koca koca insanlara bayan değil kadın ve neden böyle olduğunu anlatıyorum. Hı hı. Neden bayan değil kadın bunu anlatmaya çalışıyorum. Kitapta da bir bölüm yazdım bununla ilgili hatta. Demek ki herhalde nereden baksam ben bunu bir 20 yıldır anlatıyorumdur sanırım. Herhalde bir 20 yıl, 40 yıl ve benden sonrakiler de bir 30-40 yıl daha belki anlatacaklar. Ama pes etmeyeceğiz. Yani en son anlamamış insan kalana kadar bunu yapmaya devam edeceğiz. Çünkü kitapta da paylaştığım, çok sevdiğim Gordon Allport'un ayrımcılığın aşamalarını anlatan bir piramidi var. Tüm bu vahşet, tüm bu katliam aslında ilk ayrımcı sözü söylediğimizde başlıyor.
Evet.
Yani ilk etapta ilk bayan dediğimizde başlıyor. Yani kadın yerine, kadın dememiz gereken yerde bayan dediğimizde başlıyor. Veya ilk mikroagresyonu gösterdiğimizde başlıyor. Bütün görmezden gelmeler önce dilde başlıyor. Ve faşizmde tabii ki iki insan arasındaki ilişkide başlıyor. O yüzden ben bütün kız kardeşlerimi cesur olmaya davet etmek istiyorum. Gerçekten kaybedecek hiçbir şeyimiz yok zincirlerimizden başka. Korkmamaya, cesur olmaya ve dayanışmaya davet ediyorum. Öncelikle iki kişilik ilişkilerimizdeki faşizmi çözmeye ve bize hiç kimsenin ayrımcı dille hitap etmesine izin vermemeye davet ediyorum. Böylelikle dünya daha güzel bir yer olacak.
Kesinlikle. Yani bu şey vardır ya, hala bunu protesto ettiğime inanamıyorum. İşte bayan kadındaki evet, şeyden bahsederken o geldi aklıma. Hala bunu protesto ettiğimize inanamaya ama protesto etmeye devam edeceğiz. Yani aslında gerekirse.
Evet, ve duyar kasmaya devam edeceğim. Çünkü bana öğrencilerim de, ben MEF Üniversitesi'nde çeşitlilik, kapsayıcılık, hakkaniyet dersi veriyorum. Ve sadece lisansları değil, lisans üstüne veriyorum. Şu an bir grup MBA öğrencim var ve yani çok yetişkinler. Liderlik pozisyonlarındalar hepsi ve onları da zorluyorum. Zorlanıyorlar bu derste yani. Çünkü belli bir yaştan sonra belli bir kafa yapısı oturduktan sonra bunları konuşmak kolay değil. Ama cesaret istiyor. Ve diyorum ki evrim duyar kasmaya devam edecek arkadaşlar.
Keyifler de bazen kaçacak.
Ve keyifler de bazen kaçacak. Ama uzlaşamamaya da razı olmamız gerekiyor.
Evet.
Yani her zaman birbirimizin fikrini değiştireceğiz diye bir şey yok. Ve şunları da anlatmamız gerekiyor. Feminizm sadece kadınlar için değil. Feminizm aynı zamanda erkekler için de, toplumsal cinsiyet eşitliği erkeklerin de haklarını ve ayrımcılığa uğramaları durumunda onların da haklarını savunmak için var. O yüzden bence erkekleri de feminist olmaya davet ediyorum her zaman. Oğlumu da bir feminist erkek çocuğu olarak yetiştirmeye gayret ettim. Bu hepimiz için, bu yeryüzünde nefes alan, nefes veren hepimiz için geçerli yaşamsal kurallar. Yani bunların hepsi insan hakları ile ilgili kurallar. O yüzden böyle bir ideal çerçevesinde toplanıp hep birlikte duyar kasmaya davet ediyorum ben insanları. Ben kendimce, kendi gücümün yettiğince bir adım attım ve özelimi, kırılganlıklarımı açtım bu kitapta. Umarım diğer adımlar da gelir ardı sıra.
İyi ki de açtın. Çok çok teşekkürler. Kalemine, aklına, kalbine sağlık. Benim sorularım bu kadar da. Senin sormak, söylemek, eklemek istediğin bir şey var mıdır?
Başarılı olduğum için belki de özür dilemiyorum.
Değil mi? Başarılı olduğum için özür dilemiyorum. Ulen diye o zaman.
Belki de dilemiyorum. Özür dilemeyeceğimiz yarınlara.
Çok çok teşekkürler. O zaman bir sonraki bölümümüzde buluşmak üzere.